Ayrım 19. İnsanlığı kemiren ihanet, dincilik, zulümleriyle dini kirletenlerin tarihi. Yaşar Nuri Öztürk. Sayfa 298. 8. Kendilerini hidayet önderi görmek. Dinciliğin her devirde en kuduz tutkularından biri de kendisi dışında hiç kimseye hidayete ermişlik şansı da, hidayette önderlik şansı da tanımamaktır. Kur'an, prototip dinci kurum olan Yahudiliği hareket noktası alarak bu sapık tutkuya şöyle dikkat çekiyor. Yahudi yahut Hristiyan olun ki doğruya kılavuzlanasınız dediler. De ki hayır öyle değil. Şirk ve yozlaşmadan uzak bir biçimde İbrahim milletinden olalım. O şirke bulaşanlardan değildi. Bakara 135. Irka, patente, tasallut ve tahakküm ocaklarına, tarikat şefliklerine, cemaat baronluklarına çağıran dincilik davetine karşı ilkelere, tarihsel diyalektiğin öne çıkardığı evrensel değerlere çağrı yapılıyor. Bir önceki ayetin hemen ardından gelen buyruk şu. Şöyle diyeyim. Allah'a, bize bildirilene, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, onun torunlarına indirilene, Musa'ya ve İsa'ya verilene ve diğer nebilere verilene inandık. Bunlar arasından hiç kimseyi ayırmayız. Biz yalnız ona, Allah'a teslim olanlarız. Eğer onlar da sizin inandığınız gibi inanırlarsa hiç kuşkusuz iyiyi ve güzeli bulmuş olurlar. Eğer sırt dönerlerse artık onlar parçalanmış olurlar. Onlara karşı sana Allah yeter. En iyi işiten, en güzel bilendir o. Bakara 136-137. 9. Kendilerini cennetlik görmek. Prototip dincilik olan Yahudilik ve onun yine bir Yahudi olan Paulus eliyle şirke bulaştırılmış uzantısı olan Paulus Kristolojisi, cennete girme hak ve yetkisini kendinden başkasına vermemektedir. Ehli kitabın bu dincilik huyuna şöyle dikkat çekiliyor. Yahudiler yahut Hristiyanlar, olu verenlerden başkası cennete asla giremeyecek, dediler. Bu, onların hurafeleri, anlamını bilmeden okuyuşları, kuruntularıdır. De ki, eğer doğru sözlüyseniz hadi getirin susturucu kanıtınızı. Bakara 111. Yaratıcının dinciliğin bu iddiasına yönelttiği tehdit şudur. De ki, ey Yahudileşenler! Eğer insanlar arasında yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunu sanıyorsanız, buna gerçekten inanıyorsanız, hadi ölümü isteyin. Ama onlar, ellerinin üretip önden gönderdikleri yüzünden ölümü asla temenni edemezler. Allah zalimleri bilmektedir. Şunu da söyle. O kaçmakta olduğunuz ölüm, işte o, size mutlaka ulaşacaktır. Sonra görülmeyene de görüleni de bilene döndürüleceksiniz. O, size yapıp etmiş olduklarınızı haber verecektir. Cuma 6-8. Yahudiliğin kendini üstün hidayet önderi ve cennetlik görme huylarının vücut verdiği ve İslam tarihini de kirleten çok ağır bir sapıklık teorisi vardır. Eftaliyet. Tevhid dışı bu yıkıcı sapıklığı biz, Türkiye'nin dincilik illetini incelediğimiz kitabımızda Türkiye'de dincilik ayrıntıladık. 10. Tanrısal kelamı bozmak. Kur'an, kutsal metinler üzerinde oynamanın üçüncüsü olarak Yahudi din bilginlerini göstermektedir. Bu kişiler bu şeytani oyunu şu yollardan biriyle oynamışlardır. Tahrif. Tahrif, kalpleri inanmadığı halde ağızlarla inandık diyenlerin oyunudur. Tahrifatın, kelimelerin yerlerini değiştirmek veya kelimeleri konuldukları anlamların dışına çekmek olduğuna Kur'an'da vurgu yapılmıştır. Şu beyineye bakın. Ey peygamber! Kalpleri inanmamış olduğu halde ağızlarıyla inandık diyenlerin küfürde yarışırcasına koşanları seni üzmesin. Yahudileşenlerden bazıları yalancılık etmek için dinlerler. Huzuruna çıkmamış olan başka bir topluluk için dinlerler. Yerlerine oturmuş kelimeleri, yapılarını bozup değiştirirler. Size şu verilirse alın, eğer o verilmezse kaçının, derler. Allah birini fitneye çarptırmak isterse, sen onun için Allah karşısında hiçbir şey yapamazsın. Bunlar o kişilerdir ki Allah kalplerini temizlemek istemiyor. Dünyada bir rezillik vardır onlar için, ahirette de büyük bir azap var onlara. Maide 41. Kelimeleri yerlerinden kaydırıyorlar. Öğütlenmek üzere çağrıldıkları şeyden nasiplenmeyi unuttular. Maide 13. Yahudileşenlerden öyleleri var ki kelimeleri yerlerinden kaydırırlar. Din içinde sövgüler üreterek, dillerini eğip bükerek, dinledik, isyan ettik, dinle, dinlenmez olası, davar güder gibi güt bizi, derler. Nisa 46, ayrıca bakınız Bakara 75. Kutsal metinleri tahrif, Muhammed ümmetinin dincilerinde Kur'an'ı tahrif olmamıştır, olamazdı çünkü Kur'an son kitaptır. Hz. Muhammed'den sonra bir peygamber gelmeyeceği için Kur'an'da düzeltme söz konusu olamazdı. Bu bakımdan Yüce Allah, Kur'an'ın mucizelerinden biri olarak bizzat onu korumaya almıştır. Muhammed ümmetinin dincileri kutsal metinlerini tahrif marazlarını hadisler üzerinde oynayarak yaşattılar. Daha doğrusu Hazreti Peygamber'e izafeten binlerce yalan uydurarak tahrif tutkularını tatmin ettiler. Daha sonraki dincilerse bu uydurulmuş sözleri peygamberin sözleri olarak dayatmak suretiyle tahrif kervanına bir biçimde katılmış oldular. Kur'an, Beni İsrail'in bu tahrifinin amacını aşırı yalancılık ve doymaz bir biçimde haram yeme olarak tanıtıyor ki, bu İslam tarihindeki hadis uydurma iftiracılığının arka planının da deşifre edilmesidir. Bakınız Maide 41-42. Kutsal metinleri tahrifin baş temsilcileri Yahudi din adamlarıdır. Maide 41-44, 59-64. Yahudilerin Allah adına uydurdukları yalanlar arasında onların Allah'ın eli bağlıdır, Allah cimridir 5'e 64 sözleriyle Üzeyr Allah'ın oğludur 9'a 30 iddiaları da vardır. Bu iddialar Muhammedi dönemin dincilerindeki tarikat şeflerini yücelten yalanlarla değişik biçimlerde sürdürülmüştür. Yahudi dinciliğinin besleyici unsurları olan hahamların menfaatleri uğruna Allah'ın dini ile halkın adetlerini nasıl değiştirdiklerini anlatan en muhteşem tespitlerden biri de Hz. İsa'nın Markos İncil'indeki şu sözleridir. Siz Allah'ın emrini bırakıp insanların adetlerini tutuyorsunuz. Kendi geleneğinizi tutmak için Allah'ın emrini ne de güzel dışlarsınız. Böylece naklettiğiniz geleneğinizle Allah'ın kelamını bozarsınız ve bunun gibi çok şey yaparsınız. Markos 7:8-9-13. Müfessirlerin babası diye bilinen Fahrettin Errazi, ölüm 606-1209, Nisan suresi 46. ayetin tefsirini yaparken şu satırları da yazmıştır. Tahriften maksat asılsız kuşkulara vücut vermektir. Zamanımızdaki bidat ehlinin mezheplerine ters düşen ayetlere yaptıkları da böyledir. Bir de şu var, tahrifçiler peygamberin huzuruna girip ona bir mesele soruyorlardı, peygamber de zapt etsinler diye onlara gerçeği haber veriyordu. Ne var ki onlar, peygamberin huzurundan çıkar çıkmaz onun sözünü tahrif ediyorlardı. Razi, Tefsir 10:121. Tahrif konusu işlenirken nesh, Kur'an'ın bazı ayetlerinin hükümden düşmüş olduğu meselesine de temas etmeliyiz. Tahrifin en masum sayılabilecek olanı, Kur'an'ın bazı ayetlerinin hükümden düştüğünü söyleyen nesh tutkusudur. Nesh konusunun genişçe ele alınacağı yer burası değildir. Nesh konusunda ayrıntılı bilgi için bizim Kur'an'daki İslam adlı eserimizin özellikle Bakara suresi 106. ayeti açıklayan bölümüne bakılmalıdır. Biz, Kur'an'ın hiçbir ayetinin neshedilmediğine inanan müminlerden biri olarak burada şu iki önemli noktanın altına çizeceğiz. Birincisi, Kur'an'ın en büyük mübelliği ve müfessiri olan Hazreti Peygamber'in filan veya falan ayetin neshedildiğini gösteren hiçbir sözü nakledilmemiştir. İkincisi, neshedildiğine ilişkin ittifak olan bir tek ayet bile yoktur. Gerçek şudur ki, iyi veya kötü niyetli birileri bir takım emareleri de kullanarak, görüşlerine veya hesaplarına uymayan ayetleri mensuh göstererek etkisiz kılmışlardır. Bu yolun baş mimarı ve kotarıcısı, başta Muaviye olmak üzere Emevi zorbalarıdır. Onlar, Sıffiyinde Kur'an sayfalarını muarızlarına karşı kurşun gibi kullanma şeytanetinin akademik uzantısı olarak bu nesh ile ayetlerin anlamlarını tahsis, belli bir anlamda özelleştirme taktiğini güdümlerindeki ulema vasıtasıyla dinleştirdiler. Bunu bir yerlere dayandırmak için de esbab-ı nüzul, ayetlerin iniş sebepleri diye herkesin kendine göre bir hikayeyle katkı verdiği kaypak bir zemin yarattılar. Aynen nesihte olduğu gibi üzerinde ittifak edilen bir tek nüzul sebebi yoktur. İniş sebebi diye gösterilen olayların büyük çoğunluğu ilgili ayet hakkında bazı kişilerin yorumlarından ibarettir. Bu öylesine belirgindir ki, iniş sebebi diye gösterilen olayların önemli bir kısmı, söz konusu edilen ayetlerin inişinden çok daha sonra meydana gelmiş olaylardır. Minareyi çalmayı düşünen kılıfı hazırlamış, işine gelen olayı ayetin iniş sebebi olarak gösterip kenara çekilmiştir. Bu konuda işin gerçeği şudur. Ayetlerin hükmünü belli bir zaman, mekan ve gruba tahsis etme işi, daha çok nebevi siyasetin saltanata dönüştürüldüğü Emeviler döneminde yapılmıştır. Yöneticiler kendilerini halkın gözünde mahkum eden bazı ayetlerin kapsamını daraltmak istemişler, kimi seçkin isimleri de buna ayet etmişlerdir. Mustafa İslamoğlu, Yahudileşme Temayülü 201. Tebdil. Tebdil, sözü başka bir söze değiştirmektir ki bütün dinler tarihinin din temsilcilerince işlenen en büyük kötülükleri bu yolla gerçekleştirilmiştir. Müslüman tarikatlar tarihi bunun feci örnekleriyle doludur. Tebdil ve tahrif kavramlarının ayrıntıları için Kur'an'ın temel kavramları adlı eserimize bakılabilir. Kur'an, bu illetin ilk temsilcilerinin Yahudiler olduğunu bildirirken, bu illetin bir zulüm olduğuna da ısrarla vurgu yapıyor. Zulme sapanlar bir sözü kendilerine söylenmiş olandan başkasıyla değiştirdiler. Bunun üzerine biz, bu zalimler üstüne ürettikleri kötülüklere karşılık olarak gökten bir pislik indirdik. Bakara 59. Onların zulme sapanları bir sözü kendilerine söylenenin dışında bir sözle değiştirdiler. Bunun üzerine biz de üzerlerine gökten bir pislik azabı saldık çünkü zulmediyorlardı. Araf 162. Gizleme. Kur'an bu Yahudi menşeli dinci sapıklığı tanıtırken şöyle diyor. Allah'ı kadrine, şanına yaraşır şekilde tanıyamadılar. Çünkü Allah insana hiçbir şey vahyetmemiştir dediler. De ki, Musa'nın insanlara bir ışık, bir kılavuz olarak getirdiği kitabı kim indirdi? Siz o kitabı bir takım parşömenler yapıp ortaya sürüyorsunuz. Birçoğunu da saklıyorsunuz. Size, sizin de atalarınızın da bilmediği şeyler öğretildi. Allah de, sonra bırak onları saplandıkları bataklıkta oynaya dursunlar. En'am 91. Vahyin verilerini veya o verilerden çıkacak gerçekleri gizlemek, dincilik zihniyetinin temel niteliklerinden biridir. Esasında küfür veya kafir olmak da asli anlamıyla gerçeği gizlemek demektir. Kur'an, vahyin verilerini veya daha genel anlamıyla gerçeği gizleyenleri çok ağır biçimde tehdit etmekte, lanetlemektedir. Bu lanet öncelikle prototip dinci Yahudi din adamlarına yöneliktir. Şöyle deniyor. İndirdiğiniz açık seçik delillerle, kılavuzu biz bu kitapta onu insanlara ayan bayan gösterdikten sonra gizleyenlere, işte onlara hem Allah lanet eder hem de diğer lanet okuyanlar lanet eder. Bakara 159-174, Maide 15. 11. Kendilerine vahiy geldiğini söylemek yani din adına yalancılık. Vahiy bu yolla etkisiz kılmanın İslam tarihindeki en korkunç örnekleri tarikatlar tarihinde görülür. Tarikatlar tarihi bu bakımdan Yahudi tahrifçilik tarihini gölgede bırakır demek hiç de abartı olmayacaktır. İslam inanç manifestosu, ilham ve rüya ilim sebebi değildir. Kur'an'ını koymasına rağmen tarikatların karanlık dehlislerinde üretilen ilham ve keramet hezeyanları İslam tarihini kirletmiş, Müslüman kitlelerin elinden aklı ve Kur'an'ı almıştır. Bu tahribatı biz, Akıl ve Kur'an Nasıl Dışlandı adlı eserimizde inceledik ve dehşet verici sonuçlara ulaştık. Yolunun sonu önce riyakarlığa, sonra da şirke çıkan bu yıkıcı dincilik illeti, vahiy gönderen kudret tarafından bakın nasıl lanetleniyor. Lanet olsun o kişilere ki, kitabı kendi elleriyle yazarlar da, sonra onun da basit bir karşılık satın alsınlar diye, işte bu Allah'ın katındandır derler. Lanet olsun onlara, ellerinin yazdıkları yüzünden. Lanet olsun onlara, kazanıp durdukları yüzünden. Bakara 79. Yahudi din adamlarının tanrısal vahiy bozdukları bizzat Tevrat tarafından da ifade edilmiştir. Mesela bakınız, Yeremya 23-36. Kendine vahiy geldiğini söylemek peygamberlik iddia etmenin yollarından birincisidir. Son peygamber Hazreti Muhammed'den sonra özellikle ona iman ettiğini söyleyenler arasından çıkan iddiacılar, kendilerine vahiy geldiğini açıkça söyleyemeyecekleri için maske tabirler ve yollar kullanmış, ilham, keramet, cifir, ebcedçilik gibi tevil ve aldatma yollarını denemişlerdir. Bu yolları ve bunların Müslüman ümmet bünyesinde sebep olduğu tahribatı Akıl ve Kur'an Nasıl Dışlandı adlı eserimizde bütün ayrıntılarıyla inceledik. Peygamberlik iddia etmenin veya peygamberin kullandığı yetkileri kullanmaya zemin hazırlamanın maskelerinden biri de cifircilik veya hurufilik denen aldanış ve aldatış yoludur. 12. Kitabı arkaya atmak. Tabir Kur'an'ındır ve Yahudi dinciliğinin oyunlarından birini nitelemek için kullanılmıştır. Şöyle buyuruluyor. Allah katından kendilerine ellerinde bulunanı tasdikleyici bir Resul geldiğinde kitap verilenlerden bir fırka, Allah'ın kitabını hiç bilmiyorlarmış gibi kaldırıp arkalarına attılar. Bakara 10. Allah kendilerine kitap verilenlerden şu yolda misak almıştı. Onu insanlara mutlaka açık seçik bildireceksiniz, onu saklamayacaksınız. Ama onlar kitabı sırtlarının gerisine attılar. Basit bir ücret karşılığı onu sattılar. Ne kötü şey satın alıyorlar. Ali İmran 187. Muhammedi dönemde bu arkaya atma, kitabın sayfa ve lafızlarını hayatın içinde tutup hükümlerini dışlamak şeklinde belirginleşti. Kur'an bunu bizzat kendisi hem de Kur'an'ın tebliğcisi Hazreti Muhammed'in ağzından bir kelam harikasıyla ifadeye koymuştur. Resul de şöyle der: "Ey Rabbim, benim toplumum bu Kur'an'ı terk edilmiş, dışlanmış halde tuttular." Furkan 30. Din uleması adı altında dincilik yapanlar Allah'ın kitabını neden arkaya atar, devre dışı bırakırlar? Dinler tarihini iyi tetkik edenler bu sorunun cevabını bulmakta zorluk çekmezler. İsrailoğulları dinde fazladan haram ve yasaklar koyma işini çıkarları için yapıyorlardı. Şöyle ki, Tevrat herkesin elinde bulunan bir kitaptı. Ulema Tevrat'ta olmayan bir takım yasaklar uydurdu. Sıradan insanlar Tevrat'a bakıp bu yasakları göremiyorlar ve doğruca bu bilginlere gidiyorlardı. Onlar da siz kitabı tek başına anlayamazsınız. Kitap dışında sizin bilmeyip bizim bildiğimiz hükümler var. Onları ancak bizden öğrenebilirsiniz diyorlardı. Böylelikle halk helal ve haramı doğrudan kitaptan öğrenme yerine hahamlardan öğrenmek zorunda bırakıldı. Din adamları sınıfı bu işten hayli para kazanıyordu. Onun için de insanlara kitabı öğretme yerine onları ikinci, üçüncü sınıf bilgilerle oyalama yoluna gidiyorlardı. Tabii böylece Tevrat'ı bilen insanların sayısı azalıyordu. Giderek hahamların tekeline giren Tevrat'ı tahrif etmek hiç de zor olmuyordu. Nasıl olsa hak kitabı bilmiyordu. Bu sebepten olacak, Cenab-ı Hak Kur'an'da ilkeyi net ve berrak bir biçimde koymuştur. Zorda kalışınız dışında üzerinize haram kıldığı şeyleri bizzat kendisi size ayrıntılı olarak açıklamıştır. Birçokları ilimsiz bir biçimde kendi keyiflerine uyarak halkı şaşırtıyorlar. Hiç kuşkusuz senin Rabbin sınır tanımaz azgınları çok iyi bilmektedir. En'am 119. Şeriatların temel amaçlarından biri olan eşyada asıl olan mübahlıktır ilkesi, giyecek, yiyecek, resim, müzik, beşeri ilişkiler konularında askıya alınarak dinin koymadığı bir yığın yasak İslam adına insanlara dayatılıyor. Bu durum daha önce İsrailoğullarının başından geçen bir sapmanın Müslüman ümmetteki karşılığı olsa gerek. Mustafa İslamoğlu, Yahudileşme Temayülü 210. Müslüman dünyanın dincileri, Tevrat'ı hayatın dışına iten Yahudi dincilerinden daha kurnaz ve tahripkar çıktılar. Çünkü bu ikinci dönem dincileri, kitabı dışlamak, halkla tanrısal kitabın arasını açmak için tedbirler almışlardır. Bu dincilik tedbirlerinin en şeytani olanı şunlardır. İddia: Kur'an'ı Arapçasından okumayanlar sevap alamaz, hatim indirmiş olamaz. Bu dincilik iblislerine göre Kur'an okumaktan maksat Kur'an'ın lafızlarını Arapça okuyup sevap almaktır. Mana önemli değildir. Oysa ki Kur'an bunun tam aksini söylemektedir. Kur'an'ın beyanına göre Kur'an okumak tedebbürdür. Yani anlamı düşünmek, anlam üzerinde kafa yormak. Ne dediğini anlamadan lafızları okumak yani telaffuz tedebbüre asla yaramaz. Telaffuz eden de sevap alsın, buna itiraz eden yok. Bu leziz ve berrak bir akarsuya bakarak duygulanmaya benzer. Müslümanların elbette ki böyle bir duygulanma hakları da vardır ama mesele sadece bu kadar değildir. Suyu içmek gerekmektedir. Suyu içmek tedebbürle olur. Kur'an bunu istiyor. Duygu tatmininden ibaret telaffuzu her şey gibi lanse ederek asıl maksat olan tedebbürü engelleme cinayetinin hesabını papaz bozuntusu dinciler nasıl vereceklerdir? Kur'an hiçbir yerde kendisinin telaffuzundan söz etmez. Sürekli tedebbüre atıf yapar. Dinci namertlerse sürekli telaffuz derler. Bilirler ki halk telaffuza mahkum hale gelince onlara mahkum olacaktır. Halkı Allah ile aldatarak soymanın yolu da bu mahkumiyetten geçer. Sadece telaffuza dayalı kalmış bir okuyuşa Kur'an ümniye diyor ve ümniyeye bela bağlamanın şeytana bağlanmak olduğunu açıkça bildiriyor. İşte bunun içindir ki biz Kur'an'ın tedebbüründen halkı uzaklaştıran dincileri insan suretinde iblisler olarak görmekteyiz. İddia: Kur'an'ın anlamıyla meşgul olmak ulemanın işidir, halk bu işe karışmamalıdır. Bu da bir dincilik bühtanıdır. Kur'an Allah'ın insana hitabı ve kitabıdır. Muhatap insandır, din sınıfı veya din uleması değil. Muhatap, kelamın sahibinin iradesini anlamak için kitabı mutlaka tedebbür etmeli, yani anladığı dilde okumalıdır. Arapça biliyorsa Arapça orijinalinden, bilmiyorsa tercümesinden ve o tercümeyle ibadetini de yapabilmelidir. İslam iman ve irfanının büyük vicdanı İmam-ı Azam'ın tarih önündeki ihtişamı işte bu hakikati insanlığa ilk açıklayan bilgin olmasındadır. Aynı şeyin batıda Luther, ölüm 1546 tarafından dile getirilişi İmam-ı Azam'dan 800 yıl sonradır. İddia: Kur'an mücmel ve müşkil bir kitaptır. Ulema dışındakiler bu mücmel ve müşkilleri çözerek Kur'an'dan yararlanamaz. Bu da din adına söylenmiş yalanların en büyüklerinden biridir. Kur'an kendisinin mücmel veya müşkil olduğundan değil, açıkça ima yoluyla bile söz etmez. Tam tersine defalarca ve evire çevire kendisinin kolay, mufassal bir kitap olduğunu dile getirir. Şu Kur'ansal beyanlar dincilik müfterilerinin vicdanlarını sızlatmalıdır. Allah size kitabı ayrıntılı kılınmış bir halde indirmişken, Allah'ın dışında bir hakem mi arayayım? Kendilerine kitap verdiklerimiz, onun Rabbinden hak olarak indirildiğini biliyorlar. Sakın kuşkuya düşenlerden olma. Rabbinin sözü hem doğruluk hem de adalet bakımından tamamlanmıştır. Onun sözlerini değiştirecek hiçbir kuvvet ve kişi yoktur. En'am 114-115. Yeminli bir ifadeyle söz söyleyen aşağıdaki ayet, taşıdığı anlama yüklenen önem sebebiyledir ki, aynı surede 4 kez tekrarlanmıştır. Kur'an'ın mücmel, müşkil ve muğlak olduğunu iddia eden ruhsuz ve ufuksuzların haram yemekten katranlaşmış suratlarına inen bir tokat gibi. Yemin olsun ki Kur'an'ı öğüt ve ibret için kolaylaştırdık. Fakat düşünen mi var? Kamer 17-22-32-40. İddia: Kur'an'ın tercümesiyle ibadet edilemez, namaz kılınamaz. Arapçayı okursa yanlış da okusa olur. Tercümeyi okuduğunda ise doğru da okusa olmaz. İmam-ı Azam ve ona izafe edilen Hanefi mezhebini biraz inceleyenler, İslam fıkhının babası sayılan bu büyük imamın bu dinci bühtanın tam tersini fetvaya bağladığını göreceklerdir. Bu konuda bizim Ana Dilde İbadet adlı eserimizi önemli tavsiye ederiz. İddia: Din Kur'an'dan öğrenilemez. Haşa! İlmihal kitaplarından öğrenilir. O kitaptakilerle ilgili soruları ise ancak biz cevaplarız. Din Kur'an'dan öğrenilemez demek, birkaç başlı bir şirk bühtanıdır. Bu bühtan, Allah'ı gereğince söz söyleyememekle itham olduğu gibi, Allah'ın eksik bıraktıklarını birilerinin tamamlayacağını da iddiadır. Kısacası, vahim bir şirk söylemidir. Kur'an, baştan başa bu şirk söyleminin aksine öğretmektedir. Bu şirk söylemini asırlarca ümmetin vicdan ve aklına musallat eden sarıklı engizisyon zebanilerinin kıldıkları namazlar, işledikleri bu cinayetin faturasını ödemeye asla yetmeyecektir. İddia: Halkın dinini bizden öğrenmek dışında hiçbir çaresi yoktur. Bunun aksini söyleyenler reformcu, zındık, dinsiz takımıdır. Bu takımı dinleyenler cehenneme gider. Allah'ın Yahudi hahamları için söyledikleri doğru ise, dinciliğin bu ithamlarının esas muhatabı ve sahibi bizzat dincilerdir. Çünkü dini yozlaştıranlar, yani deformasyona tabi tutanlar onlardır. Onların pisliklerini temizlemek için didinen ilim ve fikir öncülerine verilecek sıfat şu iki kelimeden oluşabilir: müceddit, müçtehit. Baştan sona imansızlık ve idraksizlik belgesi olan yukarıki dincilik iddiaları, tarih boyunca bu şekilde öne çıkarılmıştır ve çıkarılmaya devam edilmektedir. Dincilik, işte bu iddiaları din diye dayatan namertliğin namı diğeridir. Bu namertliğin prototipi, mimarı, öncüsü Yahudi din ulemasıdır. Onların tarih içinde en itaatkar takipçisi ise Muhammed ümmetinin dincileridir. 19. ayrımın sonu, sayfa 311.